أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Şerik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ı insanlara ulaştırırken tabii ki önüne çıkan engeller oluyordu. Efendimiz bu engelleri bir bir aşıyordu. Kimisini sabrederek, kimisine tahammül göstererek, kimisinin etrafından dolaşılarak, kimisi zaman zaman da o engelleri bizzat ortadan kaldırmak suretiyle bu engelleri aşağı aşağı Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getiriyor ve vazifesini yapıyordu, yapmaya çalışıyordu. Bunun birinci safhası sabır ve tahammül safhasıydı. Bunun çok örnekleri var Efendimizin hayatında. Oradan bir örnek daha size aktarmak suretiyle, sonra da Efendimizin hayatında bu engelleri kaldırmada cihat safhası var, gazveler safhası var. Kısa örneklerle yine onu da sizlere arz etmeye çalışacağız inşallah. Özellikle Mekke dönemi, sabır dönemi ve tahammül dönemi. Orada eziyete uğrayan çok Müslüman kardeşlerimiz oldu. Şehit olan kardeşlerimiz oldu. Sıcak kumların üzerinde, sıcak taşların üzerinde eziyete uğrayan kardeşlerimiz oldu. Mesela bunlardan bir örnek arz etmek istiyorum. Kureyş müşrikleri adamına ve yerine göre insanlara hakaret ediyorlardı. İşkenceler yapıyorlardı. Ebu Cehil zengin ve güçlü bir kimsenin Müslüman olduğunu işitince hemen ona varıyor, ona hakaret ediyor. Diyor ki sen diyor babanın dinini bıraktın ha. Halbuki o senden daha hayırlıydı. Demek sen onun fikrini hiçe saydın. Şerefini düşürdün öyle mi? Andolsun ki biz de senin görüşüne değer vermeyeceğiz ve onun yanlışlığını ortaya koyacağız, itibarını yok edeceğiz diyerek tehditlerde bulunuyordu. Ticarete engel olmaya çalışıyordu, işte diğer menfaatlerini kesmeye çalışıyordu. Yani biraz bir zengin, güçlü bir insan Müslüman olsa da yine o arkasındaki gücü kullanmak suretiyle onu bundan vazgeçirmeye çalışıyordu. Eğer İslam'ı kabul eden kimse ticarette uğraşan biri ise ona vallahi senin ticaretini herkese de uğratacağız, servetini batıracağız diyordu. Müslüman olan zayıf ve fakir bir kimse ise onu dövüyor, aldatıcı sözler söylüyor ve onu efendim döndürmeye çalışıyordu. Bir defasında Abdullah bin Abbas'a Resulullah'ın ashabı dinlerini bırakmakta mazur sayılacak kadar işkence görürler miydi diye soruluyor. İbn Abbas efendim şu cevabı veriyor. Evet, vallahi müşrikler onlardan yakaladıkları birisini o kadar döver, o kadar aç ve susuz bırakarak işkence ederlerdi ki dayağın şiddetinden oturamaz hale gelir, dininden döndürmek için söylemesini istedikleri her şeyi söylerdi. Ayılıp aklı başına geldiği zaman da tekrar tevhide dönerdi. Çünkü yani şuurunu kaybediyor. O kadar dövüyorlar, o kadar işkence ediyorlar ki yani o söylemesi bilerek söyleme değil ya da gönlüne göre söyleme değil, şuurunu kaybettiği için mecburen söylemiş olduğu sözler. Dolayısıyla böyle durumlar söz konusu olduğu için Cenab-ı Hak rahmetinin bir tecellisi olarak ayet-i kerime indirdi. Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesi bununla alakalıdır. Ayet şöyle: kalbi iman ile mutmain olduğu halde dinden dönmeye zorlanan kimse müstesna. Her kim imandan sonra küfre kalbini açarsa mutlaka onların üzerine Allah'tan bir gazap gelir ve kendilerine çok büyük bir azap vardır. Şimdi burada Yani Müslüman olduktan sonra bir zaruret olmadığı sürece tekrar dinden dönene Cenab-ı Hak büyük bir azapla onu tehdit ediyor. Allah'tan bir gazap gelecek diyor. Büyük bir azap olacak diyor. Ama illa men ukrihe, ölümle tehdit edilen kişileri Cenab-ı Hak istisna ediyor. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman, kalbi imanla mutmain olduğu halde, dopdolu olduğu halde Allah'a kesinlikle iman ediyor. Peygamber'e kesinlikle iman ediyor. Ama öldürülme tehlikesi söz konusu olduğu için sırf canını kurtarmak üzere sadece diliyle o kişilerin istediği şeyi söyleyebiliyor. Cenab-ı Hak bunu istisna ediyor. İstisna ediyor. Bu şu anlama geliyor aynı zamanda. O kadar büyük işkenceler yapılıyordu ki Allah'a sonsuz derece imanı olan o Müslüman sahabe kardeşlerimiz istemeye istemeye sadece sırf ölümden kendini kurtarabilmek için onu söylemek durumunda kalıyordu. İşkencelerin boyutu ta bu noktaya kadar ulaşmıştı. Ve bununla ilgili böyle Yüce Rabbimizin istisna edeceği, ruhsat verebileceği bir durumlar çok söz konusu olabiliyordu. Müslümanlar Mekke'deki işkencelere dayanmaz hale gelince durumlarını Efendimiz Aleyhisselam'a arz ediyorlar. Bir kurtuluş yolu talebinde bulunuyorlardı. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam hala vakti gelmedi, sabra tahammülü devam edeceğiz diye onları hep sabra tahammüle teşvik ediyordu. Ve bu şekilde Mekke dönemi İslam'ın önündeki engelleri kaldırma adına ve insanlar hem Müslümanlığı yaşama hem de İslam'ı yayma adına sabır ve tahammülün gösterilmiş olduğu uzun bir Mekke dönemi yaşanmış oldu. Sonra Cenab-ı Hak müsaade etti ve Müslümanlar teker teker Medine'ye hicret ettiler ve bir Medine dönemi yaşanmaya başladı. İşte Medine dönemiyle beraber de Efendimizin hicretinden bir yıl geçtikten sonra da Medine döneminde cihat ve gazveler safhası başlamış oldu. Efendimizin engelleri, İslam'ın önündeki engelleri ortadan kaldırmada cihadı nasıl kullandı? Savaşı nasıl kullandı, gazveleri, seferleri nasıl kullandı? Bu bölümde de onun örneklerini göreceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kureyş müşrikleri azgınlıklarını artırıp kendilerine verilen nimetlere nankörlük ederek Allah Resulü'nü yalanladılar. Resulullah'a tabi olan Müslümanları da işkencelere maruz bırakıp yurtlarından ve yuvalarından çıkardılar. Bunun üzerine Yüce Allah Peygamberimize onlarla savaşma izni verdi. Zalimlere karşı kendisine yardım edeceğini de vaat buyurdu. Müşriklerle savaşmaya ilk defa izin veren ayet-i kerime şöyledir. Yani farklı değerlendirmeler var bu konuda. Yani ilk defa savaşa izin veren şu ayet mi, şu ayet mi tarzında bazı alternatifler var. Ama yoğunluklu olarak kabul gören görüş, İlk defa Medine döneminde Müslümanlara savaş iznini veren ayet-i kerimenin Hac suresi 39-40. Ayet-i kerimeler olduğu ifade ediliyor. Burada ayet-i kerimeler de şöyle buyruluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzenellezine yukatelune biennehum zulimu. Zulme uğradıklarından dolayı kendilerine savaş ilan eden Müslümanlara Allah Teala onların savaşmalarına izin verdi, müsaade etti. İşte bu ayet-i kerime gelinceye kadar savaş izni yoktu. Yani savaşacak pozisyonlar var. Çünkü işkenceler var, zulümler var, haksızlıklar var. Tahammül fersa, tahammülü aşacak derecede baskılar var. Eğer izin verilecek olsa hatta Mekke döneminde bile Müslümanlar belki savaşacaklardı. Çünkü onları buna sevk eden ve zorlayan durumlar söz konusuydu. Ama Cenab-ı Hak izin vermiyordu. Vakti gelmedi buyuruyordu Efendimiz Aleyhisselam. Ama öyle bir noktaya gelindi ki burada Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi indirdi. Ve uzinellezine yukatelune beennem zulimu, kendilerine zulmedildiği için, zulüm uğradıkları için Müslümanlara Cenab-ı Hak savaşma izni verdi. Ve inna Allah ala nasrihim lekadir, Ey Müslümanlar, siz de Peygamberimizin emrinde, onun arkasında gerekli şekilde savaşın. Allah size yardım etmeye şüphesiz ki kadirdir. Size yardım edecektir. Ve siz o kafirlere, müşriklere galip geleceksiniz. Kim bu Müslümanlar? اَلَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ. Onlar yurtlarından, vatanlarından haksız yere çıkarıldılar. Normalde onların Mekke'de yaşamalarına bir mani yoktu. Kendi memleketleri, evleri orada, barkları orada, ticaretleri orada güzel yaşıyorlardı. Ama haksız yere ne yaptı o? Müşrikler Müslümanları hicrete zorladı. Vatanlarında kendi dinlerini yaşama imkanı kalmadı. Onlara engel oldular ve onlar da dinlerini yaşayabilmek için Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Efendimiz'in emriyle Medine'ye göç etme durumunda kaldılar. Evlerini terk ettiler, mallarını terk ettiler, ailelerini terk ettiler, hanımlarını terk ettiler, ticaretlerini terk ettiler ve bütün dünyevi menfaatlerini hepsini arkalarına bırakmak suretiyle Medine'ye göçtüler. Büyük bir haksızlık aslında uğramış oldular. Yine bunların çıkarılmaların sebebi illa en yekul Rabbunallah, sadece Allah'a iman etmeleri, peygamberine iman etmeleri ve Rabbimiz Allah'tır demeleri, işte putperestliği, şirki, önceki yanlış dini anlayışların terk etmeleri olmuş oldu. Yine Yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimede Müslümanlara savaşmayı emretmesi veya izin vermesinin gerekçesi olarak da وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, eğer Allah-u Teala Müslümanların eliyle kafirleri, din düşmanlarını def etme iyi emretmeseydi, öyle bir Cenab-ı Hakk'ın kanunu olmasaydı, kafirler sonuna kadar küfürlerini icra etselerdi, düşmanlıklarını yapsalardı, o zaman ne olurdu? O zaman yeryüzü fesada uğrardı. Burada özellikle mabetlerden bahsediliyor. لَهُدِّمَ السَّوَامِعُ, o zaman وَبِيَعُنْ وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. Burada mabetle ilgili olarak dört tane kelime kullanılıyor. Birisi işte manastırlar. Savami'a manastırlar demek. Bi'a kiliseler. Salavat, yine namazla bağlantısı var bu kelimenin, havralar. Ve mesacitte Müslümanlar namaz kılmış olduğu camiler, mescitler. Yani bütün din mensuplarının Allah'a ibadetlerini yerine getirdiği mabetler diyeceğimiz manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler ne yapardı? Hepsi yıkılırdı, yok olur, giderdi. Ki yüzükeru fi esmullahi kesira, bu sayılan bu mabetler her din mensubunun Cenab-ı Hakk'ı işte çok çok zikrettiği, ibadet yaptığı, namaz kıldığı mekanlardır, yerlerdir. Bunların hepsi yok olur, gider ve Cenab-ı Hakk'a ibadet edecek ne bir mescit kalır, ne bir havra kalır, ne de bir Müslüman kalır. Bu kafirler hepsini yok ederlerdi ve buna engel olurlardı. Cenab-ı Hak işte dinin önündeki, İslam'ın ve diğer din mensubu insanların ibadetlerini yapmalarına mani olan, engel olan bu engelleri kaldırmak üzere burada savaşa izin verdiğini görüyoruz. Ve le yansurannallahu men yansuruh, Allah Teala kendi dinine yardım edenlere, peygamber yardım edenlere şüphesiz ki yardım edeceğini vaat ediyor. İnnallâhe lekaviyyün aziz, çünkü Cenab-ı Hak çok kuvvetlidir, çok güçlüdür ve karşı konulamaz bir izzet ve kuvvet, kudret sahibidir. Ve kendi dini uğrunda savaşan mücahitlere, Müslümanlara da yardımını esirgemeyecektir, yardım edecektir. Yeter ki savaşmanın gerektiği, zarur olduğu şartlar söz konusu olsun ve orada Müslümanlar bütün güçleriyle savaşsınlar. Allah onlara mutlaka yardım edecektir buyuruyor. Tabi Müslümanlar savaşınca ve yeryüzünde iktidar elde edince, muktedir olunca onların yapacağı işler var. Bir sonraki ayet-i kerime onu beyan buyuruyor. Yoksa işte fetihler kazanıp, zaferler elde edip yemeler, içmeler, bağırmalar, çağırmalar tarzında böyle bir zafer sarhoşluğunu Cenab-ı Hak kesinlikle bir Müslüman için uygun görmüyor. Müslümanlar o savaşlarda galip gelip İslam'ı hakim kılıp kendi toplumlarını inşa edip devletlerini kurdukları takdirde ve güç, kudret, iktidar sahibi olduklarında onların yapacağı vazifeler de bellidir. اَلَّذِينَ اِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Biz o Müslümanlara yeryüzünde bir hakimiyet, bir iktidar verdiğimiz zaman onlar اَقَامُ الصَّلَاةَ Namazı kılarlar, kıldırırlar. Namazın kılınması için bütün şartları oluştururlar. Camileri yaparlar, mescitleri yaparlar. Cami mescit olmayan hiçbir köy, mahalle kalmaz. Ne şehirde, ne taşrada, ne köyde insanların namazı dosdoğru kılacakları şekilde bir düzenleme yaparlar ve aynı zamanda gençlerin eğitimi, Müslümanların eğitimi, namaz eğitimi noktasında da devlet olarak, iktidar olarak ne yapmaları gerekiyorsa hepsini yaparlar. Dolayısıyla onların birinci vazifesi namaz. Namazı kılmak, kıldırmak ve namazın kılınması için bütün şartları oluşturmak, hem insan bazında hem de mekan bazında bunları oluşturmak onların birinci vazifesidir. Dolayısıyla Müslüman bir yönetimin, iktidarın birinci dereceye önemsemesi gereken husus namazdır. Hem ferdi planda hem toplum planında bunların namazın kılınması, kıldırılması, insanların namaz kılan bir toplum olması. Çünkü namaz kulun Allah'a karşı kulluğunu ifade etmiş olduğu en önemli ibadettir ve bütün ibadetlerin de temsilcisi mahiyetinde bir ibadettir. Çünkü namaz kılan insan Allah'a "Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum" diye demek suretiyle kulluğunu arz etmekte ve kalan diğer bütün hayatını da Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşayacağının da sözünü vermektedir. Yani namazda kul "İyyâke ra'budu ve iyyâke nesta'in" "Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederim" dediği takdirde "Benim işte kıyamım, rüküm senin içindir" demekle beraber namazdan ayrıldıktan sonraki hayatım da yine senin dediğin istikamette olacak diye orada beyatini ve Allah'a ahdini, sözünü yenilemektedir. Dolayısıyla namaz ibadetinin çok ehemmiyetli olduğu burada dile getirilmiş oluyor. İkinci olarak vâtev zekâte, bu iktidar, Müslüman yönetim, iktidar zekat konusunu çok önemserlerler. Zekatın efendim hem verirler, hem verilmesini sağlarlar. Zekatla alakalı yapılması gereken bütün faaliyetleri yerine getirirler. Zenginden alır, fakire verir ve toplumda böyle bir sosyal dayanışma ve kardeşliği gerçekleştirmiş olurlar. Zengin aşırı zengin olmaz, fakir aşırı fakir kalmaz, aradaki uçurum söz konusu olmaz, kaldırılır ve bir müreffeh bir toplum hayatı tesis etmeye çalışırlar. Ve emru bil ma'rufi, iyiliği emrederler, yayarlar, onun yayılmasını sağlarlar. İyiliğin hakim kılınması için bütün gerekli çalışmaları, faaliyetleri yaparlar. Ve nehu al münker, ve kötülüğü yasaklarlar, engellerler, kötülüğün ortadan kaldırılması için yine ferdi planda, toplum planında, müessese, kurum planında bütün çalışmaları yerine getirirler. Ve lillahi akıbetül umur, işlerin dönüp duracağı, sonucun varacağı yerde yine Allah'tır diye ayet-i kerime böyle buyuruyor. İşte bu sebeplerle Cenab-ı Hakk'ın Medine dönümünde Efendimiz'e, Müslümanlara savaş iznini verdiğini görüyoruz. Diğer bir ayet-i kerimelerle ise savaşa izinle birlikte ihtiyaç duyulduğu zaman Müslümanların savaşmaları, hatta yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar cihada devam etmeleri ifade buyuruluyor. İki ayet-i kerime, Bakara 193 ve Enfal 39'da şöyle buyuruluyor. Fitne kalmayıncaya kadar o müşriklerle savaşın. Vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına hiçbir düşmanlık yoktur. İşte Bakara 193. ayet-i kerimede, yine Enfal 39'da artık fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar müşriklerle, kafirle savaşın buyuruluyor. Tabi burada fitne ile ilgili olarak müfessirlerimiz buna iki anlam veriyorlar. Birinci anlam, fitneden maksat şirk ve küfürdür. Şirk ve küfür anlamı vardır fitne kelimesinin ve yeryüzünde şirk ve küfür tamamen ortadan kalkıncaya kadar savaşın diye bir anlam üzerinde duruyorlar. Bu mümkün müdür? Diyorlar bu mümkündür. Çünkü bu anlamda şirkin ve küfrün ortadan kaldığını savaşılması manası, anlamı, ayetin bu yorumu Arap Yarımadası için söz konusudur. Neticede Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak Mekke'de, Medine'de ve Arap Yarımadası'nda hiçbir müşrik kalmayıncaya kadar, küfür tamamen sona erinceye kadar savaşmasını emretmiş ve Efendimiz Aleyhisselam da Mekke'nin fethinden sonra yapılan savaşlarla Mekke'de, Medine'de, Arap Yarımadası'nda hiçbir müşrik kalmayacak şekilde tamamen orası bütün Müslümanların teşekkül eden bir bölge haline gelmiştir. Dolayısıyla şirk ve küfrün kalkmasıyla ilgili olarak talimat Arap Yarımadası ile sınırlıdır. Orada bu Efendimiz zamanında gerçekleşmiştir. Ama bütün dünya söz konusu olunca bütün dünyadan şirkin ve küfrün tamamen ortadan kaldırılması gibi Cenab-ı Hakk'ın bir muradı da yoktur, bir emri de yoktur. O zaman da fitnenin ikinci anlamı devreye giriyor. Fitne işte Müslümanlara, insanlara İslam'a girmeleri için engel olmak, baskı yapmak, Müslümanları dinden döndürmek için baskı yapmak. Yani Müslümanları dinden döndürmek üzere, insanları İslam'a girmemek üzere yapılan bütün baskıları ortadan kaldırıncaya kadar ve herkes eğer gönlünü istiyorsa rahatlıkla bir baskı altında kalmadan Müslümanlığı, İslam'ı tercih edebileceği bir barış ve özgürlük ortamının oluşmasının sağlanması anlamında işte ikinci anlamda da yeryüzünde nerede olursa olsun, yeryüzünün doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde hangi toplum olursa olsun orada bir insan Müslüman olmak istediği zaman hiç kimsenin baskısı olmadan o Müslümanlığı, İslam'ı kabul edebileceği rahat bir ortamın, güvenli bir ortam oluşması bunu sağlayınca kadar bütün yeryüzünde, bütün devletlerin de efendim şey yaparak yani onları da etkileyerek diyelim insanlara bu özgür ortam tanınması için savaşmaya Cenab-ı Hak emrediyor ve bu savaşın da mütemadiyen devam etmesini istiyor. Bu ilahi beyanlar geldikten sonra Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın emirlerinin insanlaştırılmasına engel olan din düşmanları üzerine kazalar ve seriyeler tertip etmiştir. Müslümanlara müstekbirlerin Allah yolundan alıkoymak için çıkardıkları manileri yok etmek üzere cihad etmeleri, bütün güçleriyle gayret göstermeleri farz kılınmıştır. Bunu emreden pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerif bulunmaktadır. Hatta Cenab-ı Hak gerektiğinde cihad etmeyi en kâr ticaret olarak da vasıflandırmaktadır. Saf suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde "Ey iman edenler! Elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Bu Allah'a ve Resulüne inanmanız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad etmenizdir. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." Umumi manada baktığımız zaman kişinin nefsini tezkiye ve terbiye ile uğraşması cihattır. Mesela Tirmizi Cihad 2'de Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir beyanı vardır. Allah'ın emirlerini ihlas yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak cihattır. Müslüman kardeşine nasihatte bulunmak, gayrimüslim birine İslam dilleriyle anlatıp ikna etmek bunlar da cihattır. Müslümanın dinini, namusunu, canını, vatanını, malını, mülkünü korumak, İslam'ı yaymak ve buna mani olan engelleri ortadan kaldırmak için mücadele ve muharebe etmek de yine cihattır. Dolayısıyla cihat, nefisleri ıslah edip Allah Teala'nın rızası için ilahi kelimetullah uğrunda fert ve cemiyet olarak İslami bir hayat yaşama maksadıyla mümkün olan bütün cehd ve gayreti sarf etmektir. Allah Resulü'nün 23 senelik nübüvvet hayatının bu uğurda geçtiğini söylemek mübalağa sayılmaz. İslam Allah'a teslim olma, selamet ve barış içinde yaşama manalarına gelir ve dinimizde de asıl olan barıştır. Eğer Müslüman hedeflerini savaş olmadan gerçekleştirebilecekse ve bunun imkanları varsa savaşı tercih etmez. Hatta düşman bir grupla tam harp edecekken onlar barışla yanaşacak olurlarsa yine Müslümanlar sulhu kabul ederler. Cenab-ı Hak Enfal suresinin 61. ayet-i kerimesinde وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Eğer düşmanlar barışa meyderlerse sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin ve Allah'tan selamet dileyin. Bununla birlikte eğer onlarla muharebe etmek durumunda kalırsanız sabır ve sebat gösterin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır buyuruyor. Allah Resulü'nün Hudeybiye'de yaptığı şu konuşma onun esas hedefinin savaşmak değil, insanlarla hidayetin arasına girmiş olan arizi engelleri kaldırmak olduğunu bize ne güzel beyan eder. Efendimiz şöyle buyuruyor kıymetli dinleyenlerim. Biz kimseyle harp etmek için gelmedik. Hudeybiye'ye geliyorlar. Müşrikler peygamberimizin umre yapmasına engel oluyorlar. Orada epey bir karşılıklı müzakere konuşmalar söz konusu oluyor. Ama Resul Efendimiz niyetini ortaya koymak üzere şu açıklamayı yapıyor. Buhari'de geçiyor bu rivayet. Biz kimseyle harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullah'ı ziyarettir, umredir. Harp Kureyş'i yıpratmış ve onlara çok zarar vermiştir. Çünkü Bedir Savaşı oldu, Uhud Savaşı oldu, Hendek Savaşı oldu ve iki tarafta gerçekten ciddi manada yıprandı ve Araplar kendi arasında savaşıyorlar. Peygamberimiz Müslümanların lideri diğer taraf yine yani Kureyş aslında ve Arap kabileleri Mekke'de, Medine'de birbiriyle savaş yapıyor durumda. Dolayısıyla bu iki taraftan da Arapların, Kureyş'in yıpranması anlamına geliyor. Harp Kureyş'i yıpratmış ve onlara çok zarar vermiştir. İsterlerse aramızdaki çarpışmayı bırakmak için onlarla belli bir müddet anlaşma yapalım. Bu durumda onlar benimle insan arasından çekilirler. Eğer ben diğer insanlara galip gelirsem, isterlerse insanların geldikleri İslam'a Kureyşliler de girerler. Şayet ben galip gelemezsem, Kureyşliler benimle savaşmaktan zahmetinden kurtulup rahat ederler. Şayet Kureyş bu teklifimi kabul etmezse vallahi ben bu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar savaşacağım muhakkak Allah vaadi yerine getirecektir. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam esas niyetinin savaşmak olmadığını, esas efendim arzusunun barış yolu sulh yoluyla maksadın hedefin gerçekleşmesi olduğunu ifade ediyor. Ve gerçekten de orada bir barış anlaşması yapılıyor. Ondan sonra ciddi bir savaş olmadan da zaten Mekke'nin fethi gerçekleşmiş oluyor. Efendimizin savaş anlayışını ortaya koyan bu sözleri sulhun insanlar için daimi bir durum olması gerektiğini göstermektedir. Fakat Allah Teala'nın dünyada insan ve toplum hayatına koyduğu ilahi kanunlar gereği devamlı sulhun ve barışın olması da mümkün değildir. Abdülhak Molla devletlerin huzur ve rahat içinde olabilmeleri için daima cihada hazır vaziyette bulunmaları gerektiğini şöyle dile getirir. Bu mesel ile bulur cümle düvel fevzu felah, hazır ol cenge eğer isterisen sulhu felah. Muhtelif sebep ve gayelerle devletler millet arasında savaşlar çıkar. Bunların başında Müslümanlara yapılan saldırılara karşı koyma gelir. Ve esas savaşla alakalı ilk talimatlar da hep karşı taraftan size bir saldırı söz konusu olursa, sizin savaşmanı gerektirecek bir taarruz söz konusu olursa ona karşı müdafaa savaşı yapılması ilgili ayetler gelmiştir. Mesela Bakara suresinin 190. ayet-i kerimesinde sizinle savaşanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Fakat aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Dolayısıyla eğer Müslümanlara bir saldırı söz konusu olursa orada Müslümanlar ne yapacak? Kendini savunmak üzere dinlerini, imanlarını, izzetlerini, şeref haysiyetlerini, iffetlerini korumak üzere savaşacaklardır. İkinci sebep, kafirlerin saldırılarına hedef olan zayıf durumdaki Müslümanlara yardım etmek üzere Müslümanlar savaşmalıdır. Nisa suresi 75. ayet-i kerimede size ne oluyor da Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar, katından bize bir dost ver ve yine katından bize bir yardımcı gönder diyen zavallı çocuklar, erkekler ve kadınları kurtarmak için Allah'ın savaşmıyorsunuz. Yine buradan ne yapacak? Müslümanlar bu şartlar oluştuğu zaman insanları zulümden, haksızlıktan ve haksız yere öldürülmekten kurtarmak üzere şartların gerektirdiği şekilde ve ulul emr başındaki ulul emrin talimatı ve içtihadı doğrultusunda bu savaşı yapacaklar. Üçüncü bir sebep de İslam'a dil uzatan ve Müslümanların Allah'ın dinini hakim kılıp yeryüzünde uygulamalarına mani olan kafirlere karşı savaştır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Fitne kalmayıp yalnız Allah'ın dini hakim oluncaya kadar kafirlere savaşın. Eğer vazgeçerlerse siz de geri durun. Zira zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur. Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldıkları şeyleri haram saymayan, hak dine itaat etmeyenlerle onlar boyun eğip ellere cize verinceye kadar savaşın. Bunlar da yine dinin, İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak üzere Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu savaş emirleridir. İslam'ın cihattan ve savaştan maksadı din düşmanlarını öldürmek ve dinden nefret etmek değildir. Nitekim Efendimiz'in bütün savaşlarında öldürülenlerin sayısı takriben 250 kişi civarındadır. Muhammed Hamidullah Hoca'nın Hazreti Peygamber'in Savaşları kitabında yapmış olduğu tespit, yani bütün Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, diğer Efendimiz'in hayatında yapılan savaşları dikkate alarak bakacak olursak, bütün öldürülen sayısı hem Müslüman tarafı hem de müşrik tarafı birlikte değerlendiriyoruz. Bunlar da 250 civarındadır. Demek ki Resul Efendimiz'in hedefi insan telef etmek, öldürmek değil, insanı ihya etmek. Müslümanların savaşmaları ancak hakimiyet ve idareyi elde ederek İslam uygulamakla Allah'ın dinini üstün kılma ve insanları doğruya yönlendirme gayesi taşır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu muhtelif vesilelerle hep ifade buyurmuşlardır. Ashab'tan Abdullah bin Amr, "Ya Resulallah, bana cihat ve gaza hakkında bilgi ver." deyince Peygamberimiz, "Abdullah, eğer sen Allah'ın rızasını umarak ve güçlüklere katlanarak çarpışırsan, Allah da seni kıyamet günü o hal üzere diriltir. Eğer sen gösteriş ve övünme için çarpışırsan, Allah da seni kıyamet günü o hal üzere diriltir." buyurmuştur. Yani Allah rızası için, Allah'ın razı olduğu şekilde ve onun rızası uygun şekilde savaşmayı Efendimiz tavsiye ediyor. Yine Resulü Ekrem Efendimiz, bir bedevi gelip şeref ve şan kazanmak, övülmek, ganimet elde etmek veya gösteriş için çarpışan kimse hakkında ne buyurursun diye sordu Efendimiz Aleyhisselam'a. Başka birisi de, "Ya Resulallah, Allah yolunda çarpışmak nedir? Kimi kızarak, kimi hamiyetinden dolayı çarpışıyor?" diye sordu. Efendimiz Aleyhisselam, "Kim yalnızca Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye çarpışırsa, işte onunki Allah yolundadır." buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Ve bu şekilde hep Müslümanları Allah rızası uygun şekilde mücadeleye, cihada ve savaşa teşvik etmiş oldu. Cenab-ı Hak bizlere içinde yaşadığımız şartlar neyi gerektiriyorsa, sabrı gerektiriyorsa sabretmek suretiyle, tahammülü gerektiriyorsa tahammül etmek suretiyle, konuşmayı gerektiriyorsa konuşmak suretiyle, savaşı gerektiriyorsa savaşmak suretiyle kendi dinini yaşamak, yaşatmak, yaymak uğrunda üzerine düşen vazifeyi yapan kullarına eylesin diyor kıymetli dinleyenlerim ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.